Ayrım 28, sayfa 361, Kahire olayı, Olen Steinhauer. Ömer Seyit'in kullandığı arabayla yaklaşık 8 saat sonra sınıra vardı. Sınır görevlileri, daha çok bedeviler, çünkü bu iklimle yalnızca onlar baş edebiliyorlardı, konuşmaları için yemekhaneyi boşalttılar. Tutsakları ortadaki masada oturuyordu, önünde bir kase çorba vardı. Ömer karşısına oturdu ve parmak uçlarını masanın kenarına koydu. İngilizce "Merhaba Cibril" dedi. Hakkını vermek lazım, genç adam tepki vermedi. Sadece gözlerini dokunulmamış çorbasına dikti. Yalnızca 27 yaşındaydı. Ancak daha yaşlı bir adamın becerilerine sahipti. Ya da belki yalnızca şoktaydı. Ömer İngilizce devam etti. "Bu oyunu oynamana gerek yok, seni zincirlemeyeceğim." Ceplerini yokladı, sigaralarını çıkarttı. O zamanlar hiçbir yere onları almadan gitmezdi. Cibril'e bir tane ikram etti ama genç adam olumsuz bir şekilde başını salladı. Kendisi bir tane yakarak sessizce konuştu. "İki yıldan uzun bir süredir seni izliyoruz. Gerçekten çok yeteneklisin. Lider kardeşin krallığında bu kadar uzun süre ciddi bir belaya bulaşmaman büyük başarı." Dipnot lider kardeş, Muammer Kaddafi'nin gayri resmi ünvanlarından biri. Bir haftadan kısa sürede ceset torbalarıyla dönen iyi adamlar gördüm. Abartıyordu ama fark etmezdi. "Bana bakabilir misin?" Cibril dediğini yaptı. Zayıf ve çok solgundu. Gözleri hala kan çanağıydı. Adamın uykuya ihtiyacı vardı. Sınır muhafızları ona Cibril'i boynunda kurumuş kanla bulduklarını söylemişlerdi. Ama şimdi kan temizlenmiş, ortaya kulağından köprücük kemiğine kadar inen dikey çizgiler çıkmıştı. Tıraş olması gerekiyordu. Ömer onlara bir şey anlatmadıysam bağlantıların güvende olacaktır. Benim onlara bir şey anlatmam mümkün değil. Çünkü sana bağlantılarınla ilgili soru sormayacağım. Tabii ki paylaşmak isteyebileceğin herhangi bir istihbaratı severek kabul ederim. Ama bunu zorunluluk olduğunu düşünmeni istemiyorum. Seni bir tıraş edelim. Biraz yemek yiyip temizlenip dinlendiğinde Harry Walcott'a geri götürürüz. Ardından sessizlik geldi. Cibril'in koyu gözleri delici bakışlarla adama bakıyordu. Bir mültecinin gözlerine sahipti. Güvensizlik ve çaresiz bir umutla doluydu. "Gel," dedi Ömer, ayağa kalkıp hızlıca kararını vererek, "seni eve götüreceğim." Bu sihri kentte olsaydı talimat almak için onu arardı ama durum böyle değildi. Eğer Cibril'i ofise götürürse sonrasında her şeyi bu sihriye itiraf etmesi gerekirdi ve o karar vermeden önce düşünmek istiyordu. Seyit onları götürürken Cibril arka koltukta uyukladı. Sabah erken saatlerde Kahire'ye vardılar. Seyit Amerikalı misafire Ömer'in Gizze'deki evinin kapısına kadar yardım etti. Ömer merdivenleri önden çıkarak 5. kata ulaştı ve kapıyı açarak Fuda'ya misafirleri olduğunu söyledi. Kadın geniş evin dağınık olup olmadığını görmek için etrafa göz atarak "neden aramadın?" diye bozuk attı. Birden paniklemişti. "Çünkü burada olmayacak. Burada olduğunu asla kimseye söylemeyeceksin, anlıyor musun?" Anlamıştı ama hoşuna gitmemişti. Hele de Seyit'in kapıdan içeri taşıdığı üstü başı dökülen adamı görünce... Ona misafir odasını verdiler. Panjurlar kapalıydı ve 24 saat olarak planlanan kalışı 3 güne uzadı. Fuat da ilk akşamdan ona ısındı. Aslında Cibril'e ısınmaktan ziyade kocasının aksine birisinin aniden kendisinin bakımına ihtiyaç duyması fikri onu mutlu etmişti. Onu ıslak havlularla temizledi ve bir annenin bebeğini besleyeceği gibi çorbalarla doyurdu. En azından annelerin bebeklerini beslediğini düşündüğü gibi. İkinci akşam Ömer kadını misafir odasında uyuyan Cibril'e ninni söylerken buldu. Bu özenli bakımların arasında Ömer Cibril'le oturup konuşuyordu ama hiçbir zaman işle ilgili değil. Cibril'in babasını, Büyük General Mustafa Aziz'i tanıdığını itiraf etmişti. Onun ve diğerlerinin ölümü çok yazık oldu. Bir gün Libya o adamdan kurtulacak ve bu değişim tohumlarını atan baban gibi adamlar sayesinde olacak. Cibril ona baktı, içtenliğini ölçer gibiydi. "Bunun doğruluğundan emin değilim," dedi nihayet. "Kimsenin bir etki yaptığını sanmıyorum." Bunun nedeni daha yeni büyük bir başarısızlık yaşamış olman. Sana göre her şey yıkım ve keder. Bir hafta belki de bir yıl ver, tekrar iyimser olacaksın ve yaptığın işin babanınki gibi temeli sarstığını göreceksin. Görünüşe göre Cibril'in işverenleri bunu farklı değerlendiriyordu. Ömer Cibril'i sessizce Harold Wolcott'a teslim ettikten sonra Langley'den emirler geldi. Cibril açığa çıkmıştı. Bu nedenle Virginia'ya geri çekiliyordu. Ancak ayrılmadan önce uğrayarak Ömer işten gelene kadar Fuada ile çay içti. Cibril'in morali önce olduğundan iyi gözüküyordu ama kötü haberleri vardı. ''Bağlantılarımın yarısı duruyor.'' dedi Ömer'e. ''Bedevilerimin birinden haber aldım.'' ''Diğer yarısı?'' Başını salladı. ''Onları nasıl kaybettiğimi bilmiyorum.'' ''Bu olur.'' dedi Ömer. ''En iyilerin bile başına gelir. Kaç kişi?'' ''11'' dedi Cibril. Kayıpların yasını tutmak için bir dakika sessiz kaldıktan sonra Cibril, ''Benimle çalışmak konusunda ne düşünürsün?'' ''Harry Wolcott'la demek istiyorsun.'' ''Benimle demek istiyorum.'' Operasyon planlamasına atanıyorum. Bazen detaylarla ilgili yardıma ihtiyacım olabilir. İnsanların düşünmesini istediğimiz kadar her şeyi bilmiyoruz. Ömer sırıttı. Bu gönüllü bir iş değil dedi hemen Cibril. Bilgi alışverişinden bahsediyorum. Böyle bir şey için onay alabilir misin? Cibril omzunu silkti. Onay istemek hata olabilir. ''Ne dediğini anlıyorum.'' dedi Ömer. Bu fikri ısınıyordu. ''Ancak hiçbir zorunluluğum olmayacak, anlıyor musun? Eğer rahatsız olursam...''
''O zaman susarsın.'' dedi Cibril.
İşleri bitmiş olsa da Cibril, Fuada'nın ısrarıyla yemeğe kaldı ve Ömer, ızgara kuzunun olduğu servis tabağının üzerinden karısının sevgi dolu bir anne gibi bu çelimsiz, ufak tefek Libyalı Amerikalının üzerine titremesini izledi. İkinci kısım. Bölüm Ali Busiri'nin disiplini yönetimi altında canlanmıştı. Daha önce çoğunlukla dikkate alınmazken şimdi bakanlıkta isim yapmışlardı. Çünkü Busiri büyükelçilik entrikaları için başvurulacak adam halini almıştı. Askeri istihbarat servisinden ziyaretçiler, dilenciler gibi ofislerini aşındırmaya başlamışlardı. Çoğu perşembe istihbarat müdürü Ömer Süleyman Busiri ile çay içip kahkaha atarken görülebiliyordu. Busiri en büyük gururu bir zamanlar patronları olan Devlet Güvenlik Araştırmaları Servisi'nin onun fikirlerine başvurmak için kapıyı çalmasıyla yaşadı. Zora Balasevic'i keşfetmeden önce bile bölümlerinin 26 kaynağı vardı. Busiri Kahire'deki yaklaşık 200 diplomatik misyonun %13'ünde bağlantı sahibi olmuştu. Temsil edilen daha büyük ülkelerden Rusya, Fransa ve Avustralya onları düzenli olarak ulusal ve ortak istihbaratla besliyordu. İstihbarat daha fazla istihbaratı doğuruyordu. Çünkü Busiri karşılıksız fazla bir şey vermiyordu. Taleple gelen ziyaretçiler ellerinde kahinle paylaşmaya hazır oldukları istihbaratla dolu geliyorlardı. Ocak 2009'da Busiri Ömer'e özel bir görevle geldi. Amerikalılarla bir iletişim hattı oluşturacaksın.
Buna zaten sahip olduğunuzu düşünüyordun. Harry Wolcott'la buluşuyorsunuz değil mi?
Busiri gülümseyerek ellerini havaya açtı. Arada sırada evet ama aklımda farklı bir şey var. Harry ile aramızda uyumlu bir ilişki var. Ben paylaşıyorum, o paylaşıyor ama sınırlarımız var. Adamın söylediği her şeye inandığımdan emin değilim. O da kesinlikle bana inanmıyor. Ama bu ilişkinin doğasında var. Senden istediğim farklı bir şey. Kendini onlara sunacaksın.
Ömer saçlarının dibinde bir ürperti hissetti. Anlamıyorum.
Tabii ki anlıyorsun, çekingenlik ediyorsun. Busiri göz kırptı. Büyük elçiliklerinden kimseyi kafalamayı başaramadık ama onlarla baş etmenin başka yolları var. Öncelikli amacımız onları bazı şeylere inandırmak olacak. Eğer Harry'e bir şey söylersem buna inanabilir ya da inanmayabilir. Ama ben ona bir şey söylersem ve o bunu ofisimizden birine doğrulatırsa güvendiği birine, bunu Langley'e iletir, anlıyor musun?
Ömer anlamıştı. İkinci amacımız ne?
Ne istersek o dedi. Gönüllü olmayacaksın. Ödeme talep edeceksin. Para olarak değil ama imtiyazlar olarak. İkimiz de Amerikan piyasasına girmekten mutlu olacak çok sayıda iyi iş adamı tanıyoruz. Belki onlara yardımcı olabiliriz. Muhtemelen bize minnettarlıklarını göstermek isteyeceklerdir. Ömer en beklenmeyen şekilde yaklaştı, en inandırıcı şekilde. Kalabalık bir otobüste Büyükelçiliğin en yeni elemanı, küresel güvenliğin bir taşeronu olan Amir Nacafi'nin yanında dikildi. Yaklaşarak genç adamın uzun kulağına Arapça, ''Ömer Halabi konuşmak istiyor, bunu onlara söyle.'' Nacafi yalnızca ona baktı, sessizce otobüsten inerken ağzı açıktı. Tezgahı hazırlamak düşündüğünden kolay olmuştu. Nacafi'den Stan Bertolli'ye ulaşmış, o da Dokki'deki küçük bir otel odasında tercih ettiği bağlantının kim olduğunu sormuştu. Ömer çaylak Nacafi'yi seçmişti, o bir ajan değil diye itiraz etmişti Bertolli ama Ömer ısrar etmişti. İlişkileri gelişip Ömer Nacafi'ye Busiri tarafından verilen bilgileri ilettikçe yalnızca kendi bölümlerine hizmet etmediğini fark etti. İlettiği bazı konular diğer departmanlarla ilgiliydi. Ordu ve parlamento içi ilişkiler konuşulmuştu. Sanayi ve ticaret detaylandırılmıştı. İç muhalefet analizleri iletilmişti. Busiri Ömer'i tüm Mısır hükümetinin aleti haline getirmişti. Ömer bunların karşılığında patronunun neler elde ettiğini hayal bile edemiyordu. Fakat aldatmacanın artması Ömer'i olumsuz etkiliyordu. Şubat 2009'un başında 58 yaşında hafif bir kalp krizi geçirdi ve Dar el Fuat'ta yatarken doktoru ona ilaç vererek hayatından stresi çıkartmasını ve sigarayı bırakmasını söyledi. Sigarayı bıraktı. Aynı ayın sonlarında Ömer eve döndüğünde Cibril Aziz'i Fuada ile oturmuş çay içip kek yerken buldu. 2005'ten beri konuşmamışlardı. İyi beslenmiş, neredeyse tombullaşmış Cibril'in görüntüsü karşısında şaşırmıştı. Fuada zevkten 4 yaşaydı. Cibril artık evli, inanabiliyor musun? Ona neden bir an önce çocuk yapmaları gerektiğini söylüyorum. Tereddüt yok. Ona neden bahsettiğimi bildiğimi söyle. ''Neden bahsettiğini biliyor.'' dedi Ömer ve genç adama sarıldı. Fuada yemek için El Kebabi'ye gitmek istedi ama Cibril'in tereddüt ettiğini gören Ömer eve sipariş vermelerini önerdi. Kadın pek umursamış gözükmedi. Küçük oğlu dönmüştü. Yemeklerini yedikten sonra erkekler salona geçtiler. Ömer perdeleri çekerek kapattı, parmakları hayali bir sigarayı silkeler gibi hareket ederek ''İyi gözüküyorsun.'' dedi. ''Biliyorsun seni çok seviyor. Bazen yalnızca 3 gün annelik yapmak yeter.'' ''Şanslı adamsın.'' dedi Cibril ve Ömer bu düşüncenin kulağa ne kadar diplomatik geldiğine şaşırdı. Bilgi toplama stratejileri ve analizleri bürosunda geçen 4 yılın Libya sınırında tanıştığı titreyen enkazı ne kadar değiştirdiğini merak etti. ''Hoşbeş için uğramadın değil mi?'' Cibril omzunu silkti. ''Hem sohbet hem iş. Sana birkaç fikir danışıp danışamayacağımı merak ediyordum.'' ''Fikirlere göre değişir, öyle değil mi?'' Ömer koltuğun arkasına yaslanarak Cibril'in kurduğu hayalleri dinledi. Çünkü Cibril'in işini böyle anlamıştı. Hayalperestler masalarında oturmuş fantezilerini gerçeğe uyarlıyorlardı. Cibril'in Libya'da babasını öldüren adamdan kurtulma hayalini dinlerken ne hayat diye düşündü. Ödevini yapmıştı. Çeşitli sürgün gruplarını, güçlü ve zayıf yönlerinin yanı sıra onları bir araya getirebilecek durumları analiz etmişti. O sırada Libya'da spontane bir ayaklanmanın gerçekleşebileceğine dair bir işaret yoktu. Bunun için ateşi üçüncü bir tarafın yakması gerekiyordu. Belli ki Amerika. İlk başta bu Ömer'in içine sinmedi. Amerika'nın Müslüman topraklara bir saldırısının daha bardağı taşıran son damla olacağını ileri sürdü. Bunun Mısır'ı rahatsız eden Müslüman kardeşler gibi gruplara son bir bahane vererek tüm Arap dünyasında İslami darbeleri tetikleme potansiyeli vardı. ''Eğer bu doğru yapılırsa,'' diye açıkladı Cibril, ''kimsenin bilmesine gerek kalmaz.'' Hikaye sürgün gruplarının demokrasi aşkıyla bir araya gelerek despotu devirmesi olur.
Demokrasi?
Cibril bir an düşündü.
Özgürlük.
En azından bu kelime daha makuldü. Benim nasıl yardım edebileceğimi düşünüyorsun?
Biraz içgörü, dedi Cibril. Mısır ve Tunus'u başlangıç noktası olarak kullanmamız gerekecek. Mübarek'in nasıl tepki vereceğini söyle. Bin Ali'nin nasıl tepki vereceğini söyle.
Bu ne bildiklerine göre değişir.
Herhangi bir şeyin saklanabileceğini sanmıyorum.
Ömer bunu düşündü. İki diktatörün lider kardeşten kurtulmaktan mutlu olacaklarını düşünürken, rejim değişikliğini desteklemekten çok korkacaklarını fark etti. Yankıları düşündün mü? Mübarek buradaki sorunun ne olduğunu çok iyi biliyor. Halk senin ülkenin Irak'ı işgal etmesini izledi. Bu onların gözünde affedilmez bir hata. Ekonomi kötü durumda ve uluslararası para fonundan emir almak zorunda kaldık. Yiyecek fiyatları fırladı ve kamu hizmetlerinden kesinti yapmaya başladık. Yolsuzluk hastalığına tutulduk. Bu 1981'de Mübarek'in gelmesinden çok önceden beri var ama ekonominin darmadağın olmasıyla daha da kötüleşti. Şimdi insanlar sokaklarda başıboş dolanıyor. Nüfusun yarısından çoğu, %60'ı 30 yaşın altında ve işsizler. Kefaya hareketi onları yüreklendirdi. Facebook'ta kendilerine 6 Nisan hareketi adını veren bazı çocukların olay çıkartacaklarını bekliyoruz. 70 binden fazla üye kazandılar. Bir an için Libyalıların Muammer'i sokağa fırlattığını görürlerse tüm bu öfkeli gençlerin neler yapacaklarını düşün. Mübarek ne kadar güvende olur? Daha da önemlisi, Mübarek ne kadar güvende hisseder?
Ama burası farklı.
Evet, ama Mübarek ve Bin Ali bunu kaygıyla izlerler, öyle değil mi? Cibril'in ifadesi yüzüne soğuk su atılmış gibi değişti.
Ömer daldı.
Gene de bunun başarılabileceğini düşünüyorum, dedi. Libya'nın sınırları geçirgen. Eğer mülteciler kendi başlarına sınırı geçip kıyıdaki bir iki limanda destek alabilirlerse, o zaman Amerikan birliklerinin Tunus ya da Mısır'a ayak basmasına gerek kalmaz. Mülteciler onları içeri alır.
Cibril bunu düşünerek bir yerde toplanmaları gerekecektir diye başıyla onaylarken, belki Mersa Matruh'ta, dedi.
Dikkatli planlama yapmak gerek, dedi Ömer. Hazırlık, ön hazırlık yapılmalı ama bu mümkün olabilir.
Cibril canlandı. Muammer'in adamları boş durmayacaktır, bunu unutma. Seni 4 yıl önce nasıl yakaladıklarını hatırla, amatör değiller.
Cibril'in bir şey hatırlatılmasına ihtiyacı yoktu. Seni nasıl ortaya çıkardıklarını öğrenebildin mi hiç?
Cibril başını iki yana salladı. Asla.
Gecenin geç saatlerine kadar bunu konuştular ve bunun yalnızca bir taslak teklif olduğunu bilen Ömer, hayal kurmasına yardım etmekte bir sakınca görmedi. Kısa bir süre sonra bundan keyif aldığını fark etti. Nihayet yatmaya hazırlanırken Ömer bu planın adını sordu. Cibril ilk kez tereddüt etti.
Anlaşmamızı hatırlıyor musun?
Cibril gülümsedi, neredeyse utanmıştı. Stumbler.
Ömer kahkaha attı çünkü kulağa saçma geliyordu. Senin fikrin mi?
Bilgisayardan gelişi güzel alınan bir isim.
Bilgisayarlar, dedi Ömer. Hepimizi onlar öldürecek.
Cibril'den bir daha haber aldığında 2 yıl sonra kendisi ve Fuad'a neredeyse genç adamı unutmuşlardı. Çünkü ülkeleri altüst olmuştu. Hüsnü Mübarek Şarm el Şeyh'te ev hapsindeydi ve ülke silahlı kuvvetler yüksek şurası başkanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi tarafından yönetiliyordu. Çoğu eğitimsiz köylüler olan merkezi güvenlik piyade birlikleri dağılmış, gösteriler sürerken gerçek güvenliği orduya bırakmış. Mübareğin devrilmesinden sonra bile asfaltları sökmüş ve barikatlar inşa etmiş, daha fazlasını istemişlerdi. Busiri'nin eski patronları Dıgas göstericilerin ana hedefiydi ve herkes devlet güvenlik araştırma servisinin tamamen dağılmasına az kaldığını, yöneticilerinin hapse atılarak yargılanacaklarını biliyordu. Kimse bunun Dıgas ile biteceğine inanmıyordu. Karalar içindeki düzensiz askeri alınan elemanlarıyla baş döndürücü devrim günlerinde düşman haline gelen merkezi güvenlik güçlerine de sıra gelecekti. Hepsi açığa çıkacak ve çoğu düzmece mahkemelerde boşuna kendilerini savunacaklardı. Koridorlarda evrak imha makinalarının mırıltısı duyuluyor, memurlar birbirlerinin gözlerine bakmaya korkuyordu. Kimileri aceleyle verilmiş kaçma planlarını fısıldıyordu ama yalnızca birkaçı. başta özel operasyon komutanlığından Hasan Gali ve Rıfat Paşa olmak üzere ortadan kaybolmayı başarmıştı. Bir de dile getirilmeyen fikirler vardı. Belki de sırları satarak tasfiyeden önce ufak servetler yapmak. Olası ani vatanseverlik kaybıyla mücadele için tüm çıkışlarda güvenlik arttırılmış, İçişleri Bakanlığı binasına girmek ya da çıkmak uluslararası bir uçuşa binmekten daha zor bir hale gelmişti. Cibril'in telefonundan bir gün sonra 23 Şubat'ta işlerini geri isteyen eski polisler arabalarını ve İçişleri Bakanlığı tesislerindeki binalardan birini ateşe verdi. 28. Ayrımın sonu. Sayfa 371.